Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının yorumuna devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeyiz. Süleyman peygamber, Rabbe ve onun sözüne ilişkin, onun yolları sevinç yollarıdır, evet bütün yolları esenliğe çıkarır diyor. Bilgelik yaşam ağacıdır, ona sarılanlara, ne mutlu ona sımsıkı tutunanlara. Tanrı sözünü kavramak değerli dinleyicilerimiz, büyük çaba ve zaman gerektirir. Rabbin sözünü kavramak, onun içerisindeki değerleri çıkarmak ve onu hayatımıza almak çok büyük çaba ve zaman gerektirir. Tanrı'nın ruhu, Tanrı sözünü tembel kafalara değil, uyanık olan Tanrı'nın isteğini ve Tanrı'nın sözünü öğrenmeyi ve bilmeyi isteyenlere açar. Rab dünyanın temelli bilgelikle attı diyor. 3. bölüm 19-20. ayetlerde gökleri akıllıca yerleştirdi. Bilgisiyle enginler yarıldı, bulutlar suyunu verdi. Sizler ve ben, değerli kardeşim, büyük bir düzen içerisindeki bir evrende yaşıyoruz. Biliyor musunuz, uzay programında inanlı olan birçok insan çalışmaktadır. Bu evren öylesine düzenlidir ki, bir adam bir roket alıp içine insan koyabilir, uzayda aya yollayabilir, aya indirebilir. İnsan kendisinin akıllı olduğunu düşünmektedir ama yapmış olduğu şey evrenin tümünü bir bilgisayar gibi yöneten Tanrı'nın yasalarını keşfetmiş olmaktır. Dostum, eğer bu evren bir rastlantı sonucu oluşsaydı böylesine dakik bir şekilde hiçbir zaman işlemezdi, işleyemezdi. Uzay programında çalışan kişilerin o küçük bilgisayarları çalıştırıp roketi doğru zamanda doğru yere yollayabilmelerinin nedeni Tanrı'nın çok kesin yasalar koymuş olmasıdır. Tanrı bunları bilgelikle yapmıştır. Tanrımızın akılsız biri olmadığını söylerken kesinlikle saygısız konuşmuyorum. Hayır, Tanrı'nın bilgeliğini, Tanrı'nın harika oluşunu kabul etmemiz gerekir. Kendisi ve yolları hakkında biraz daha çaba gösterirsek, çalışırsak, biraz daha bilgi gösterirsek bunu takdir edeceğine inanıyorum. Tanrı bize bu aklımızı boşuna vermedi. Tanrı'nın sözünü kavramalıyız. Onun hakkındaki düşüncelerini, onun bizlerden beklediklerini, onun bizler hakkında neler düşündüğünü öğrenmek istiyorsak, Rabbin sözünü keşfetmeliyiz. Bunu onun okulu olan Tanrı sözünde yapabiliriz. Tek yer burasıdır. Oğlum, sağlam öğüde, sağ görüye tutun, sakın gözünü ayırma onlardan diyor 21. ayet. Sakın gözünü ayırma onlardan. Onlar sözü, Tanrı bilgisinden söz etmektedir. Tanrı'nın sözünden söz etmektedir. Onlar sana yaşam verecek ve boynuna güzel bir süs olacak. 22. ayet. Gördüğünüz gibi yaşam ve lütuf, kayra, Tanrı sözünü etüt etmenin, yani incelemenin, çalışmanın bu bilgeliğiyle gelir. O zaman güvenlik içerisinde yol alırsın sendelemeden. Korkusuzca yatar, tatlı tatlı uyursun. 23-24. ayetler. Günümüzde insanların yaşam hakkında belirli korkuları vardır. Bu korkular hepimizi sarabilir. Çözüm nedir? Tanrı sözü bütün bunlara yanıttır. Zamanımızın çoğunu yürüyerek ya da yatarak geçirdiğimizden, güvenlik içerisinde yürüyeceğimiz ve uykumuzun tatlı olacağı konusunda bize güvence verilmiştir. Tanrı'nın gerçeğinin bizi tutacağını keşfetmek ne kadar harikadır. Sizin ya da benim gerçeği tuttuğumuz değil, gerçeğin değerli dostum bizi tuttuğunu keşfetmek çok harikadır. Anladınız değil mi? Sizin ya da benim gerçeği tuttuğumuz değil ama gerçeğin bizi tuttuğunu bilmek ve bunu keşfetmek çok çok harikadır. Beklenmedik felaketten ya da kötülerin uğradığı yıkımdan korkma çünkü senin güvencen Rab'dir. Tuzağa düşmekten seni O koruyacaktır. Süleyman'ın Özdeyişleri 3-25-26. ayetler. Bu ayetler benim için çok şey ifade eder kardeşim. Çünkü uçmaktan korkarım. Uçakta otururken uçağın düşmesini beklerim. Bir an sonra düşecekmiş gibi gelir bana. Bu yüzden bu ayetler bana büyük bir cesaret kaynağı olmuş ve yardım etmişlerdir. Uçakla yolculuk ettiğim zamanlarda bu ayetleri hatırladım. Ya da herhangi bir korku anında bu ayetleri kullanırım. Beklenmedik felaketten ya da kötülerin uğradığı yıkımdan korkma. Çünkü senin güvencen Rab'dir. Tuzağa düşmekten seni O koruyacaktır. beklenmedik felaketten korkma. Bir sonraki andan korkma. Tanrı şu anda bana bakıyor ve bir sonraki anda bana bakacaktır. Çünkü senin güvencen Rab'dir. Ayağını düşmekten seni o koruyacaktır. Rabbe, bu sabah yataktayken kalkmadan önce sana şu anda olduğum kadar ihtiyacım yoktu. Şimdi 1250 metre yüksekliğindeyim ve biraz korkuyorum. Şimdi test bu. Ayağımı düşmekten koruyacağına dair bana güven ve güvence ver derim. Şimdi geldiğimiz özdeyiş Harkule'de bir özdeyiştir. Hatta böyle olan birkaç tane vardır. Elinden geldikçe iyiliğe hakkı olanlardan iyiliği esirgeme. Elinde varken komşuna bugün git, yarın gel, o zaman veririm deme. Sana güvenerek yanında yaşayan komşuna kötülük tasarlama. Süleyman'ın özdeyişleri 3:27-29. ayetler. Romalılar 13:8'de Paulus bizlere birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın demiştir. Bu tür bir sevgi değerli dostum, birisinin Tanrı çocuğu olup olmadığını ortaya koyar. Sizlerin ve benim dostum, başka birine para borcumuz olduğunda o paranın bizim olmadığını biliyor musunuz? Öbür kişiye aittir. Onu kendi amaçlarımız için kullanmak gerçekten dürüstlükten uzaktır. Burada söylediği şey budur. Sana güvenerek yanında yaşayan komşuna kötülük tasarlama 29. ayet. Komşunuzla olan ilişkinizde sizin yararınıza ve onun zararına olacak şeyleri yapmayın. Ve komşularınızın yeni bir şey aldığında hemen aynısını almak ya da onların yaşam düzeyine çalışmaya uğraşmak gibi çabalara girmeyin. Bir komşunuzun size birkaç günlüğüne burada olmayacağım, eve göz kulak olur musunuz demesi ne kadar harika bir şeydir. Bu size Tanrı ile olan ilişkinizi çok pratik bir şekilde bildirmeniz için bir fırsat verir. Sana kötülük etmemiş biriyle yok yere çekişme. 30. ayet. Musa'nın yasasının altında yeterli bir neden olmadıkça başka birisiyle çekişme içerisinde olmak bir günahtı. Lütuf altında bizlere şöyle diyor: sevgili kardeşler, kendi öcünüzü kendiniz almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, öç benimdir. Kötülüğün karşılığını ben vereceğim. Olayları kendi ellerimize aldığımızda Tanrı'ya iman ve güven yolunu bırakırız. Eğer bize adil olmayan bir şekilde davranıldıysa durumu Tanrı'ya teslim etmeli ve durumla ve işin içindeki bireyle Tanrı'nın ilgilenmesine izin vermeliyiz. Vaizlik yaptığım yıllar boyunca eğer birisi size bir zarar verirse bu konuyu Tanrı'ya götürmeli, Tanrı'ya incindiğinizi bildirmelisiniz. Bundan sonra sizi inciten kişiyi Tanrı'ya teslim etmelisiniz. Rabbe, bu senin işin. Bununla kendinin ilgileneceğini söylemiştin deyin. Yıllardır gözlemliyorum ve Tanrı'nın böylesi insanların icabına baktığını görmüşümdür dostum. Bu özdeyişler harikadır ve doğrudurlar. Sadece genç adama değil, yaşlı adama, kadınlara ve kızlara da yardımcı olurlar. Bütün insanlığa uygundurlar. Zorba kişiye imrenme, onun yollarından hiçbirini seçme diyor 31. ayet. Zorba kişi şiddet uygulayan kişidir. Çünkü diyor 32. ayette, Rab sapkınlardan tiksinir ama doğruların candan dostudur. Rab için gerçekten de tiksindirici olan bazı insanlar vardır. Hatta bu kitabın daha ilerideki bölümlerinde Tanrı'nın nefret ettiği şeylerden bazılarını göreceğiz. Tanrı bunları burada Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında bildirmiştir. Oraya geleceğiz. Rab kötülerin evini lanetler, doğruların oturduğu yeri ise kutsar diyor 33. ayet. Kötüler yasasız olanlardır. Bu özdeyiş bana Kral Ahav'ı hatırlatıyor. Rab Ahav'ın evini kesinlikle lanetlemiştir. Bu özdeyiş ona bir eldiven gibi uymaktadır. 34. ayet. Rab alaycılarla alay eder ama alçak gönüllülere lütfeder. Tanrı alaycı, kibirli ve kendini beğenmiş insanlardan nefret eder dostum. 35. ayet. Bilge kişiler onuru miras alacak, akılsızlara yalnızca utanç kalacaktır. Bu birçok kişiye uyar değil mi? Belki sizin tanıdığınız bazı insanlara da uymaktadır. Yüzyıllar boyunca zenginlere haset eden birçok insan olmuştur. Ve birçok kişi mezmur yazarı gibi Tanrı'nın zenginleri yargıladığını keşfetmiştir. Şimdi Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı 4. bölüme geldik. Çocuk şimdi büyük, kötü, çılgın dünyaya girmiş olan genç bir adam olduğu halde kendisine hala babasının talimatlarını hatırlaması öğütlenmektedir. Çocuklarım, babanızın uyarılarına kulak verin. Dikkat edin ki anlayışlı olasınız. 4. bölümün 1. ayeti. Çocuklarım sözü genç ihtiyar erkek ve kadınları içerir. Çünkü diyor 2 ile 3. ayetlerde size iyi ders veriyorum. Ayrılmayın öğrettiğimden. Ben bir çocukken babamın evinde annemin körpecik tek yavrusuyken. Bunu Süleyman peygamber yazmaktadır ve kendi babasından söz etmektedir. Babamın evinde annemin körpecik tek yavrusuyken dediğine dikkat edin. Babasının yüreğinin Süleyman adlı bu çocuğunkiyle sarmaş dolaş olduğunu düşünenler vardır. Ben durumu böyle görmüyorum. Bence tarih kitapları Süleyman'ın babasının ilk seçimi olmadığını ortaya koymaktadırlar. Kadınlar sarayında yetiştirilen bu çocuk epey hanım evladıydı. Biraz çıt kırıldımdı ve Davut'un onunla fazla bir ortak yanı yoktu. Süleyman peygamber, ben babamın oğluyum ama beni gerçekten seven ve bana öğreten annemdi diyor. Ancak babam bana şunu öğretti. Söylediklerime yürekten sarıl, buyruklarımı yerine getir ki yaşayasın. 4. ayet. Davut peygamber büyük bir olasılıkla ona epey öğütte bulunmuştu. Süleyman, kral yapıldığında Davut ona erkek ol demişti. Bunu Süleyman'ı fazla erkeksi bulmadığından söylediğini düşünüyorum. Söylediklerime yürekten sarıl, buyruklarımı yerine getir ki yaşayasın demiştir. Davut peygamber Rabbe itaat edilmesi gerektiğini kendi deneyimlerinden öğrenmiştir. Belki de Davut oğluna öğretme konusunda olması gerektiği kadar nazik değildi. Ben hiçbir zaman Davut'un bir baba olarak başarılı biri olduğunu düşünmedim. Ne yazık ki bu birçok ünlü adam için de geçerli olan bir durumdur. Davut'un yaşamı Süleyman'ın taklit etmeye çalışabileceği bir yaşamdı. Belki de evet ama Davut'un yaptığına bir bak diyorsunuzdur. Davut peygamberin büyük günahları Süleyman doğmadan önce işlenmişti. Ve Davut bu tür bir yaşama sırtını tamamen çevirmişti. Şimdi Süleyman genç bir adama öğüt veriyor ve gerçekten de sözlerini esirgemiyor. Bilgeliği ve aklı sahiplen. Söylediklerimi unutma, onlardan sapma. Bilgelikten ayrılma, o seni korur. Sev onu, seni gözetir. Süleyman'ın Özdeyişleri 4, 5 ve 6. ayetler. Bilgelik bir okul yöneten ve bir katalog yollayan bir kadın gibi temsil edilmiştir. Genç adamın ilgisini çekmeye çalışan başka bir kadın daha, yabancı ve ahlaksız bir kadın olduğunu hatırlayın. Bilgelik onu bilge olabilmesi için kendi okuluna gelmeye teşvik ediyor. Bilgeliğin genç adamı koruyacağını ve gözeteceğini söylediğine dikkat edin. Çağdaş eğitimcilerin en büyük farkına bu ayette işaret edilmiştir. Bilgeliği seviyorlar mı? Yani Tanrı sözünü seviyorlar mı? Pascal, insan bilgisinin sevilmesi için anlaşılması gerektiğini söylemişti ama Tanrı bilgisinin anlaşılması için sevilmesi gerekir. Bu yüzden Tanrı sözünü anlayacaksanız ona sevgi ve öğretilmeye razı bir kafayla yaklaşmanız gerekir. Bundan sonra Tanrı'nın ruhu size büyük gerçekleri açabilir. Bunu görmek çok önemlidir. Sev onu, seni gözetir diyor. Bilgeliğe ilk adım onu sahiplenmektir dostum. Bütün servetine mal olsa da akla sahip çık. Böyle diyor Süleyman peygamber. Bilgeliğe ilk adım onu sahiplenmektir. Bütün servetine mal olsa da akla sahip çık. Süleyman'ın Özdeyişleri 4 ayet 7. Bilgelikten söz ediş biçimine dikkat edin. Bu sadece bilgi değildir. Sadece bilgisayara yatkın bir kafaya sahip olmak değildir. Bilgiyi doğru bir şekilde kullanmak ve onu sevmek bilgelik ve zekadır. Bilgiyi doğru ve yerinde kullanmak. Bu günümüzde insanların ruhlarının ihtiyacı olan bir şeydir. Eğitimin tatmin etmemesinin nedeni sunuluş biçimidir. Burada altı en çok çizilen şey bilgelik edinmemiz gerektiğidir. Bu çok önemlidir. Onu el üstünde tut diyor Süleyman Peygamber 4. bölüm 8 ve 9. ayetlerde. Bilgeliği el üstünde tut, o da seni yüceltecek. Ona sarılırsan seni onurlandıracak. Başına zarif bir çelenk, görkemli bir taç giydirecektir. Burada ilginç olan şey bilgeliğin bir kadının sevildiği gibi sevilmesi gerektiğidir. İncil kitabına geldiğimizde bu değişir. Mesih bizler için bilgelik olur ve onu yani Rab İsa Mesih'i sevmemiz gerekir. Günümüzdeki gerçek sorun kutsal kitapta sorunlar oluşu değildir. Gerçek sorun insanda Tanrı ve Tanrı ile ilgili şeyler için bir sevgi ve bir özlem olmayışıdır. Yürekte sevgi olduğunda bu kitap açılmaya başlayacaktır. Yani kutsal kitap Tanrı'nın sözü açılmaya başlayacaktır eğer yürekte sevgi varsa. Çünkü Tanrı'nın ruhu öğretmen olacaktır. Dinle oğlum, sözlerimi benimse ki uzasın ömrüm diyor 10. ayet. Bu bana Betşava'nın Süleyman'la konuşması gibi geliyor. Seni bilgelik yolunda eğitir diyor Özdeyişler 4, 11-13. Ayetler arasında. Doğru yollara yöneltirim. Ayakların takılmadan yürür, sürçmeden koşarsın. Aldığın terbiyeye sarıl, bırakma. Onu uygula çünkü odur yaşamın. Dinle oğlum, sözlerimi benimse ki uzasın ömrün. Bu gençlerin bilgeliği aramaları için harikulade bir çağrıdır. Aldığın terbiyeye sarıl. Bu öncelik verilmesi gereken bir şeydir. Öğrenebileceğin her şeyi öğren demek gibidir. Kötülerin yoluna ayak basma, yürüme alçakların yolunda. O yoldan sakın, yakınından bile geçme, yönünü değiştirip geç. Özdeyişler 4, 14, 15. ayetler. Bu kitaptaki uyarının kötü adamlar ve yalancı kadınlar hakkında olduğunu daha önce de söylemiştim. Bu kadın tabii ki bir fahişedir. Sanıyorum bunun ruhsal bir uygulaması olduğunu da göreceğiz. Çünkü diyor 16-17. ayetlerde, kötülük etmedikçe uyuyamaz onlar. Uykuları kaçar, saptırmadıkça birilerini. Yedikleri ekmek kötülük, içtikleri şarap zorbalık ürünüdür. Bu bize kötü adam ve yabancı kadının nasıl yaşadığına bir örnek verir. Kötü bir şey yapmadan uyuyamazlar bile. İnsanların işledikleri suçlar hakkında okuyup insanların böyle bir şeyi nasıl yapabileceğini anlamıyorum. Bir kadının nasıl olup da bu tür bir hayat yaşayabileceğini anlamıyorum. Kendilerine nasıl katlanabiliyorlar dersiniz. Dostum, o insanlar o kötü şeyleri yapmazlarsa kendilerine dayanamazlar. Bizler insan yüreğinin günahta ne kadar çaresizce ilerleyeceğini ve ona ne denli batacağını bilmiyoruz. İnsan kafası ve yüreğinin kötülükte düşünemeyeceği hiçbir şey yoktur. Bu dünyada her zaman boş olmayan bazı insanlarla birlikte olduğumuzun bilincine varmalıyız. Tabii ki bazı harika insanlar olacaktır ama tanıştığımız insanlara karşı dikkatli olmalıyız. Bazen başka kentlerde konuşma yapmam için beni çağırıyorlar. Bu uzun otoyollarda giderken dua ediyorum. Duam şöyle olur. Rab, bugün insanlarla tanışacağım. Bu insanlardan bazılarına yardımcı olabileceğim. Bazıları bana zarar verme isteyeceklerdir. Aradaki farkı görebilmeme yardım et. Yardımıma, ihtiyacı olan adamın boynuna, kolumu dolamama ama sırtıma bir bıçak saplamak isteyen adamdan uzak durmama yardım et. İçinde yaşadığımız dünyanın değerli dostum, ne tür bir yer olduğunu bilmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı insanların gerçek arkadaşlar, can dostları olacağını öğrendim. Ve o kişiler için Tanrı'ya şükrediyorum. Radyo hizmetimi mümkün kılanlar bu tür insanlardır. Sonra onu yok etmeye çalışan adamlar olmuştur. Buna karşın Hristiyan olduklarını söylemektedirler. Sözde Hristiyandırlar onlar. Sadece isimde ama yaşamlarında bunu göstermezler. Yaşamlarında, tutumlarında, hareketlerinde tam tersi gözükür. Düşüncelerini anlamak zordur böylelerin. İnsan yüreğine güvenilemez. Günlük yaşamımızda insanlarla tanıştığımızda çok dikkatli olmalı ve anlayış sahibi olmalıyız. Oysa doğruların yolu şafak ışığı gibidir. giderek öğle güneşinin parlaklığını erişir. Özdeyişler 4, ayet 18. Bunun gibi Harkule'de kutsallarla karşılaşacaksınız, yani Mesih inanlılarıyla. Sonra tezata dikkat edin 19. ayette. Kötülerin yoluysa zifiri karanlık gibidir, neden tökezlediklerini bilmezler. Bunlar birbirleriyle tezatları ortaya konulan iki yoldur. Birisi doğruların gittiği yoldur. Giderek öğle güneşinin parlaklığına erişen şafak ışığı olarak tanımlanır. Başka bir yol daha vardır. Bu yasasızların gittiği yoldur. Bu bir karanlık yoludur. Bizlere benim yanlış anlaşıldığına inandığım geniş yolu hatırlatmaktadır. Çocukken bize geniş yol ve dar yol konusunda öğretide bulunulduğunu hatırlıyorum. Eğer bana hangi yoldan gitmek istediğimi sorsalardı, derhal sanıyorum ki geniş yoldan gitmek çok daha eğlenceli olur diye yanıt verirdim. Ne yazık ki çoğumuza verilen izlenim budur. Çünkü bu hiç de doğru bir düşünce değildir. Buradaki resim tamamıyla farklıdır. Kötülerin yolu zifiri karanlık gibidir. Neden tökezlendiklerini bilmezler diyor Süleyman peygamber. Geniş yol kalabalığın olduğu yerdir. Kalabalık o yolda devamlı bir Luna Park işletmektedir. Karnaval sürmektedir. Bu arada karnaval sözcüğü benlik anlamına gelen karnal sözcüğünden gelmektedir. Orada benliğin isteklerini gerçekleştirdikleri yer vardır ve ona özgürlük yolu demektedirler. Günümüzde istediğimiz gibi hareket edebileceğimiz yeni bir çağda yaşadığımızı işitiyoruz. Bu kesinlikle geniş bir yoldur. Yani girişi geniştir ama bu geniş yolun gitgide daha darlaştığına dikkat edin. Yasasız kişinin yolu karanlık yoludur. Kötülerin yoluysa zifiri karanlık gibidir. Girişte parlak ışıklar vardır ama biraz içeri girince artık ışık yoktur. İnsanlar neden tökezlediklerini bile bilmiyorlar. Bu Rab İsa Mesih'in tanımladığı geniş yoldur değerli dinleyicilerimiz. Bir huninin geniş tarafından girmek gibidir. Gitgide daha darlaşır ve sonunda yıkıma gider. Buna tezat olarak dar yolun girişi çok dardır. Rab İsa yol benim demişti. O kadar dardır ki orada sadece bir tek kişi olabilir. Mesih. Onun aracılığı olmadan kimse babaya gidemez. Bundan daha dar bir yol bulamazsınız. Elçi Petrus, başka hiçbir kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur demiştir. İsa Mesih, kapı benim dedi. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer çıkar ve otlak bulur demiştir. Giriş dardır ama girişten sonra yol gitgide genişler. Burada yol yaşama ve cennetin ışığının ta kendisine götürür. Dostum, huninin dar tarafından girmeliyiz ve bu tarafın üzerindeki etiket de Rab İsa Mesih'tir. Yani İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya gelmeliyiz. Burada Süleyman'ın Özdeyişleri kitabındaki ayetlerde gördüğümüz resim de aynen budur. İki tane yol vardır. Doğruların yolu vardır ve kötülerin yolu vardır. Bu kitapta bunlar hakkında daha çok şeyler öğreneceğiz. Geniş yol 16. bölümde tanımlanmıştır. Öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür diyor 16. bölümün 25. ayetinde. Oğlum diyor Süleyman peygamber Özdeyişler kitabı 4. bölüm 20-22. ayetlerde. Sözlerime dikkat et. Dediklerime kulak ver. Aklından çıkmasın bunlar. Onları yüreğinde sakla. Çünkü onları bulan için yaşam, bedeni için şifadır bunlar. Mezmur yazarı söz hakkında şöyle demişti. Aklımdan çıkarmam sözünü ya Rab, sana karşı günah işlememek için. Tanrı'nın sözleri yaşam sözleridir değerli dinleyicilerimiz. Geçmişte yaşayan büyük birisi hakkında eğer sözleri kesilebilseydi kanayacağı söylenmiştir. Aynı şey gerçekten de Tanrı'nın sözleri hakkında söylenebilir. Bunlar diri sözlerdir. Onları keserseniz kanarlar. Çünkü onları bulan için yaşamdırlar. Tanrı sözünü bulanlar için yaşamdırlar. Size yaşam ve ışık getirirler. Talimat, yol gösterir ve sevinç getirirler değerli dostum. Bütün bunlar Tanrı sözü aracılığıyladır. Tanrı sözü aracılığıyla gelir. Bu yüzden Tanrı'nın sözünü çalışmak, Tanrı'nın sözüne sarılmak, oradaki değerleri çıkarıp hayatımıza almak önemlidir. Bu yüzden bunu vurguluyoruz ve bu programlarımızı yapıyoruz. Tanrı'nın sözünden yorumlar yapıyoruz. Tanrı'nın sözleri yaşam ve ışık getirirler. Talimat yol gösterir, Tanrı'nın sözleri sevinç getirirler. Bütün bunlar Tanrı sözü aracılığıyla gelir.